Ayrım 20, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 205. 13 Eylül. Planlar.
Artık ne yapmamız gerektiğini biliyorum, dedi Jasper. Ağzı üzüm lapasıyla doluydu.
Jakob kafasını tutuyordu.
Ne oldu diye sordu Jasper. Yine mi hasta oldun?
İçkiden.
Alakası yok. İçkiyi dün içtik. Dışarı bak, güneş parlıyor. Rabbimiz bizlere yeni bir gün ve kafamızın içerisine de yeni düşünceler gönderdi. Çünkü hiçbir şey durduk yerde yetişmez.
Parmağıyla sabırsızca Jakob'un kasesini işaret etti.
Beğenmedin mi? Hizmetçiye kralın bile bayılacağı tatlı bir lapa hazırlattım. Ama sen burun kıvırıyorsun.
Midem senin gibi düşünmüyor ama. Jakob inledi. Yukarıdan sesler geliyordu. Roloff tavan arasında çalışıyordu ve her ne yapıyorsa gayet gürültülü yapıyordu. Jakob'un mevcut durumu için fazlaydı bu gürültü.
Günümüzün gençliği. Jasper başını iki yana salladı. Eğer gerekiyorsa dışarı çıkıp başını tulumbanın altına tut.
Ben tulumba göremedim.
Nerede? Bahçede mi yani? Bizim evde Weidenli Goddard'ın evindeki lüks imkanları bulamazsın. Santa Severin'i geç hemen. Ah saçmalık. Roden Kirhen seni aptal herif. Bu saçlarla dışarıda görünmemen gerek. Gidip sana uygun bir kıyafet bulayım.
Lapanın sonunu da midesine indirip parmaklarını ve dudaklarını yaladı.
Mükemmel haydiye.
Hiçbir şey yiyecek halim yok.
Yemelisin yoksa kendini sokakta bulursun.
Keyifle sırıttı.
Böylesine mükemmel bir plan yapmışken de bu çok yazık olurdu.
Jakob mecburiyetten kaseyi aldı ve yemeye başladı. Jasper haklıydı. Sadece tadı güzel değildi, iyi de gelmişti. Ne planı diye sordu. Ardından iki eli de lapaya bulanmış halde.
Basit. Olayın basit bir kaza olduğunu gördüğünü söyleyen iki şahit var. Senin hikayeni doğru sayarsak onlar yalan söylüyorlar. Peki bu işten çıkarları ne? Yürek yakan bir cinayet onlara daha fazla kazandırırdı. O zaman böyle söylemelerinin nedeni ne? Sen ne düşünüyorsun?
Bilmem, bu alışık olmadığım durumun etkisi geçene kadar hiç düşünecek durumda değilim.
Ama gerçek gün gibi ortada. Goddard bile bu kadar açık bir şeyi görebilirdi.
Anlaşıldı. Jakob kasiyi ileri itti ve düşünmeye çalıştı. Yalan söylediler. Görünüşte bir çıkarları da yok. Tabii onu öldüren onlar değilse.
Yaklaşıyorsun. Ama yanlış hatırlamıyorsam sen onu iskeleden aşağı iten sadece bir kişi görmüştün. Tabii şeytan olmadığını varsayarsak. İkinci şahit neredeydi peki?
Başka kimse yoktu.
Kesinlikle. Bence bizim kendinden emin şahitlerimiz kimseyi öldürmedi. Ama katille birlikte hareket ediyorlar. Neden? Çünkü bunun için para aldılar. Daha cesedi bile soğumadan herkese anlatabilmek için olay mahalline yakın bir yerde beklediler. Peki bu bize katil hakkında nasıl bir ipucu verir tilki yavrusu?
Jakob biraz düşündü.
Suçu işlemek için hazırlık yaptığını mı?
Jasper hayranlıkla hafif bir ıslık çaldı.
Bir kalın kafa için hiç de fena değil. Ama daha da ileri gidip onun da Gerhard'ı öldürmek için para aldığını söyleyebilirim. Rüşvet için para gerekir. Belki de ona bir iyilik borçluydular ama bu durumu değiştirmez. Öyle ya da böyle şahitler satın alınmış. Şimdi benim basit papaz aklıma göre bir kişi neyse odur. Sözünü para karşılığı satan birisi onurunu ve ruhunu da satmış demektir. Öyleyse tekrar satın alınabilir, daha yüksek bir fiyat ödenerek.
Sırıttı.
Bu sözde şahitleri kendi tarafımıza çevirmeye ne dersin?
Parayla mı? Önce bir kilise soymam gerek.
Bunun çok hoşuma gideceğini söyleyemem, dedi Jasper. Daha uygun bir teklif düşünüyorum.
Jakob başını salladı. Tabii ki hemen dışarı çıkıp şahitlere Gerhard'ın kazasını sormaya başlayayım. Ne kadar sürer sence?
Jasper gözlerini devirdi ve kısa bir dua mırıldandı. Olduğundan daha aptalmış gibi davranma, dedi. Unuttuğumu mu sanıyorsun? Gerhard'ın raporu sulh yargıçlarına bildirilmiştir ve şahitlerden de çoktan yazılı ifade alınmıştır. Şimdiki yargıçlardan birisi Konrad eskilerinden kurtuldu. Benim arkadaşım. İsmi Bodo. Biracılar loncasının başıdır. Gördüğün gibi ortak menfaatlerimiz var. Ona bu ikiliyi nerede bulabileceğimizi soracağım.
Sulh yargıçları. Jakob keyiflendi bu güzel bir gelişmeydi. Bu Bodo'yu en yakın ne zaman görebilirsin?
Jasper ellerini açtı. Ne zaman istersem, istersen şimdi. Fazla uzakta oturmuyor.
Güzel, bana bir elbise ve şapka bul. Saçımı saklayacak bir şey. Sonra çıkarız.
Saçın açık olsun tilki yavrusu. Sen bir yere gitmiyorsun. Sen bahçeye çıkıp odun kıracaksın.
Ama?
Aması maması yok. Ben senin için bir şey yapıyorum. Sen de benim için bir şey yapacaksın.
Senin için her şeyi yaparım ama beni de yanında götürmen gerek. Kılık değiştirirsen ve senin yanında olursam bir sorun çıkmaz. Nihayetinde konuşacağımız bir yargıç.
Anlıyorum. Jasper iç çekti. Seni bırakıp gidersem de arkamdan aptalca bir şey yapacaksın. Roloff'u, Rihmodis'i çağırması için göndereceğim. Böylece aptalca bir şey yapmaya kalkışamazsın.
Ben, Jasper, Rihmodis mi dedi?
Tamam.
Gördün mü? Jasper ellerini ovaladı.
Şanslı değil misin? Yaşlı Jasper dayı senin için elinden geleni yapıp sana bir sürü fırsat sunuyor. Bana teşekkür edebilirsin. Eğer bir şey çıkarsa sonradan da gelebilirsin.
Parmağını burnunun üzerine koydu.
Dur bir dakika, bir şey daha var. Bilmem gereken bir şey. Kahretsin, ne kadar unutkan oldum. Neyse, bir iki saat dışarıda olacağım. Gelene kadar aptalca bir şey yapma.
Jakob Rihmodis'i düşünüyordu. Tabii ki yapmam. Sonra bir şey aklına geldi. Rihmodis'e flütünü de getirmesini söyle.
Jasper merdivenin en altında döndü. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. Sana odun kesmeni söylememiş miydim?
Sorun değil. Çalacak olan o zaten.
Ama nasıl çalacağını bilmiyor.
Bu yüzden de öğrenmesi gerek.
Jasper Latince anlaşılmayan bir şeyler mırıldanarak Roloff'u bulmaya gitti.
Jasper. O sabah Bodo, Schuif, baş biracı o günü maya fıçısıyla uğraşarak geçirecekmiş gibi görünmüyordu. Jasper geldiğinde en güzel ceketini giymişti ve çıkmaya hazırlanıyordu.
Her şeye rağmen dedi kolunu Jasper'ın omzuna dolayarak bir şeyler içecek zamanımız var. Ne dersin Roden Kirhen?
Çokça şarap içtikten sonra bira içmenin müsil etkisi yaptığı, sindirime yardımcı olduğu ve organlarım ve vücut sıvılarımın uyumlu şekilde çalışmalarını sekteye uğratmayacağına beni ikna etmen gerek.
İkna olmuş say kendine.
İçelim o zaman.
Biracı hizmetçiye işaret etti. Çok zaman geçmeden önlerinde iki kupa belirdi ve artık iki adamın da beyaz bıyıkları vardı.
''Peki güzel eşin nerede?'' diye sordu Jasper usul gereği.
Schuif'ten bezgin bir geğirti duyuldu. ''Pazarda ona bugün kerevit turtası istediğimi söyledim. Kimse ondan iyisini yapamaz. Sen de ister misin?''
Jasper'ın ağzı sulandı. ''Korkarım hayır.'' dedi isteksizce. ''Ne yazık ki daha acil meselelerle uğraşıyorum.''
''Ben de.'' Schuif iç çekti. ''Her zaman acil bir iş vardır zaten. Sulh yargıcı seçildiğimden beri tüm zamanımı belediye binasında harcıyorum. Bu sabah bir toplantı daha var. Neden bilmiyorum. Artık yapacak önemli bir şey kalmadı ki. Önceden karım bakıyordu bu işlere. Neredeyse benden daha iyi Tanrı'ya şükür.''
Güldü ve birasından bir yudum daha aldı.
''Biliyor musun?'' dedi ağzının kenarındaki köpüğü silerken. ''Bize en çok sorun çıkaranlar kendilerine soylu aileler diyen şu hödükler. Yargıçlar meclisi olarak asıl yapılması gerekeni yapıp adaleti sağlamakla uğraşacağımız yere tüm zamanımızı birkaç soylunun yediği haltların üzerine tartışıp durmakla geçiriyoruz. Konrad bir pislik çukurundan farksız olan eski meclisi temizledi.'' Ve onun yerine dürüst tacir ve esnafları atadı. Ama hala aramızda birkaç soylu var. Soruyorum sana, sence ne istiyor bu soylu beyefendiler dersin? Sıradan vatandaşların sözde ayrıcalıklarına terli ellerini uzattıklarını son anda fark ettikten sonra sanki sahip oldukları tüm etkiyi kaybetmiş gibi davranmak.
Hayır, çok ileri gittiler.
Bu konudaki düşüncelerimi biliyorsun. Dar kafalı değilimdir. Herkesin kendi çıkarları var diyebilirim. Fakat yargıçlar adaletin sağlanması ve şehrin idare edilmesinden sorumludurlar. Bu da Köln demek. Köln'ün tamamı. Eğer herkesi, fakir ve muhtaçları da temsil etmesi gereken kişiler sadece soylu ailelerden seçilirlerse bizim yerimiz neresi peki?
Bizim yerimiz mi? İşler önceden beri böyle yürüyor.
Evet, Tanrı'ya şükürler olsun ki başpiskoposumuz bu pisliğe kürek sallamaya başladı. İşlerin önceden beri böyle yürüyor olması büyük bir skandaldır zaten. Bütün suçun loncalarda olduğunu da söyleyemem. Soyluların aramıza sızmasına ve hatta bazılarının lonca başı seçilmelerine bile müsaade ettik. Hepsine menfaat uğruna. Ama hepsi buydu. Soylu ailelerin servetlerine bağlı olarak etkilerini de arttırması bizim suçumuz muydu? Tanrı'nın cezası küf gibi onlar da her yerdeler. Konrad bu heriflerin mevkilerini kullanarak suçluları koruması ve adaletten kaçmalarına yardım etmeleri hususunda ortalığı ayağa kaldırmakla çok doğru bir iş yaptı. Jasper sırıttı. Bodo yargıç olmaktan öyle gurur duyuyordu ki herkesin malumu olan gerçekleri defalarca anlatmaktan hiç bıkmazdı. Bir sulh yargıcı olabilmek için kaba konuşmasını düzeltmeye çok çaba harcamıştı ama tam anlamıyla başarılı olamamıştı. Soylular gibi görmüş geçirmiş kişilerin Bodo gibi adamlara haşerat gözüyle bakmalarına şaşmamak gerekirdi. Teoride akıl sağlığı yerinde olan, gayrimeşru olmayan ve herhangi bir suç işlememiş herkesin yargıç olmaya hakkı olsa da önceden sadece soylu ailelere mensup olanlar bu makama gelebilirlerdi. Eğer soyluların elinde imkan olsa Bodo gibi kişilerin yargıç koltuğuna kurulmalarına asla izin verilmezdi. Bir biracının sulh yargıcı olması eski ailelerin yüzüne çarpılmış bir tokat gibiydi. Bu tokadın Hochstaden'li Konrad tarafından atılmış olması da daha derin bir anlam taşıyordu.
Yani diye sordu şu ip kaşlarını çatarak.
Her zamanki gibi haklısın Bodo.
Ben bunu kastetmedim. Sihirli iksirimi sevdin mi? O kadar sessizsin ki neredeyse hakaret olduğunu sanacağım.
Özür dilerim. Jasper hemen dediğini vurgulamak istermiş gibi kupasını başına dikti. Bira tatlıydı ve sanki bir yemekmiş gibi dişlerine yapışıyordu.
Böylesi daha iyi. Şuif gülümsedi. Ayağa kalktı ve ceketini düzeltti. Şimdi gitmem gerek. Aslında...
Kaşlarını çattı ve dikkatle Jasper'a baktı.
Bir şey demek için mi gelmiştin?
Oh, özel bir şey değil. Zavallı Gerhard'ın başına gelenlerle ilgileniyordum.
Şuif sertçe başını salladı.
Evet, ne korkunç. Hem de inşaat bu kadar ilerlemişken. Mükemmel kilisenin tamamlanmasını istemeyen Tanrı olabilir mi? Bu konuyla ilgili bir teorim var.
Pöh, Jasper umursamaz bir işaret yaptı. Gerhard 100 yıl yaşasa da bittiğini görmeyecekti.
Böyle söyleme, mucizeler vardır.
Azizler vardır. Mucizelere inanmıyor değilim ama Gerhard Morart da senin benim gibi bir insandı.
Şuif masaya dayandı ve Jasper'a doğru gizli bir şeyler söyleyecekmiş gibi eğildi.
Belki de başka bir kelime kullanmamız gerekecek. Haklısın, mucizeler azizlerle alakalıdır. Belki de sözünü ettiğimiz şeytanın ta kendisidir.
Yine mi aynı hikaye? Jasper söylendi.
Yine mi de ne demek, hem neden olmasın ki? Bana sorarsan Gerhard baş zebani ile işbirliği yapıyordu. Karım onun iskeleden atladığını söylüyor.
Jasper arkasına yaslandı ve başını iki yana salladı.
Senin karın yemek yapmaya devam etsin. Buna gerçekten de inandın mı?
Her şey mümkündür dedi Şuif parmağını Jasper'a doğru sallayarak.
Eğer her şey mümkünse diye karşılık verdi Jasper, diğer bir teoriye ne dersin? Yani Gerhard aşağı atlamadı ama...
Ama ne?
Jasper dudaklarını ısırdı. Şimdilik söylemese daha iyi olacaktı.
Şahitlerle konuştun mu diye sordu onun yerine.
Evet, onları sorguladık.
Güvenilirler mi?
Denebilir. İki saygıdeğer keşiş, Köln'e uğramış olan iki vaiz. Benediktinler yanlış hatırlamıyorsam.
Aha dedi Jasper, o zaman diğer Benediktinlerle birliktedirler.
Hayır, eğer merak ediyorsan Saint Gereon'a doğru yola çıktılar. Neden öğrenmek istiyorsun ki?
Öğrenmek istediğim daha pek çok şey var. İsimleri de buna dahil.
Neden olmasın? Birinin adı, dur bakalım, Justus muydu? Kardeş Justus ya da Justinius olabilir, tam hatırlayamadım. Diğerinin adı Hey Merodeli Andreas. Neden öğrenmek istediğine dair bir fikrim yok ama sen zaten hep böyle garip şeylerle uğraşırsın. Karım diyor ki sorduğun her soruyla tarihte kendine bir yol açarak ilerlersin. Diğer taraftan çıktığın zaman ise hiçbir şeyin değişmediğini görürsün.
Dediğim gibi sadece merak. Yaspar ayağa kalktı. Bira için teşekkürler. Sen de bana uğra da birlikte şarap içelim.
Gelirim tabii. Şu işlerden fırsat bulabilirsem.
Bir önerim olacak. Fırsat yarat.
Şuif kaşlarını çattı. Ne söylediğini idrak etmeye çalıştığı belliydi. Jasper omzuna vurdu ve tek kelime daha etmeden dışarı çıktı.
Santa Gereon'daki hacı konuk evine girdiğinde herkesin telaş içerisinde olduğunu gördü. Bu alışılmadık bir görüntü değildi. Üç kralın kemikleri gibi kutsal emanetlerin bulunduğu Köln'e çok sayıda hacı gelirdi. Santa Gereon, Aziz Gregorius Marcus ve onun müritlerine ek olarak koruyucu azizlerin kemiklerinden geçilmiyordu. Kısa süre önce 4. yüzyıla ait Roma döneminden kalma bir atrium büyük bir manastıra çevrilmişti ve bir yıl sonra da bu konuk evi açılmıştı. Santa Gereon güzel bir binaydı ve Jasper manastırın çevresinde kısa bir tur attı. Bir keşişin aceleyle onun bulunduğu tarafa doğru koştuğunu gördü. Koltuğunun altında bir parşömen öbeği vardı.
''Affedersiniz'' diye seslendi Jasper.
Şaşıran keşiş hemen istavroz çıkardı ve bunu yaparken de parşömenlerin yarısını düşürdü. Jasper onları toplamak için eğildi.
''Hayır.'' Keşiş onu itip parşömenleri kendisi aldı.
''Sadece yardım etmek istedim.''
''Tabii ki, hepsi benim hatam kardeş.''
Jasper Rodenkirchen, hekim ve Santa Maria Magdalena'nın başpapazı.
Kardeş Jasper, bu parşömenlere ehil olmayan kimse el sürmemeli.
Ehil olan kişi de sensin sanırım.
Kesinlikle yardımcı olabilir miyim?
Belki olabilirsin. Tanrı'nın Gerhard Morart'ı yanına aldığı ana tanıklık etmiş olan iki keşişi arıyorum. Birinin adı Heime Rodeli Andreas. Ve diğerinin adı da Justus gibi bir zingenli Justinius.
Keşiş şevkle başını salladı.
Onları bu mütevazı çatımızın altında ağırlama ayrıcalığı bizlere nasip oldu. Onun Cenabı Hakk'ın katına çağrıldığına şahit olmuşlar. Ama şunu söylemeliyim ki kendisinin aramızdan ayrılması çok üzüntü verici bir durum.
Kardeş diye bağırdı Jasper ürkütücü bir tonda.
Bilmeden küfre girdiğinin farkına varan keşiş tekrar istavroz çıkardı ama bu sefer hiçbir şeyi yere dökmedi.
Hikmetinden sual olunmaz.
Göklerde de yerde de.
Jasper başını salladı, yüzünde ciddi bir ifade vardı.
Seni daha fazla önemli işinden alıkoymak istemiyorum kardeş. Bana sadece Andreas ve Justinius'u nerede bulacağımı...
Onları çağırmak için hemen bir çırak gönderirim.
Keşiş döndü ve kemerli yoldan geçti. Birazdan Jasper çırak kıyafeti giyen sivilceli bir çocuk gördü. Çocuk karşısındaki binaya girip gözden kayboldu. Az sonra tekrar dışarı çıktığında peşinde mendikant oldukları belli olan iki de keşiş geliyordu.
''İşte sizinle konuşmak isteyen adam.'' diye mırıldandı çekinerek, başı öne eğikti. Birkaç adım geri çekildi, sonra da dönüp son hız koşmaya başladı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 215.